Ayrım 36.
İsmaililik yanlıları, peygamberin kızı Fatıma'nın soyundan geldiklerini ileri sürerek Mısır'da Fatimiler devletini kurdular. Kimi kaynaklar, Fatimi devletini kuranların İranlı olduklarını, İsmaililiğin ikinci kurucusu sayılan Abdullah'ın soyundan geldiklerini bildirir. İsmaililikte kuruluşa girmek için gizli tutulan belli aşamalar vardır. Birinci aşama, kuruluşa girmek için istekli olanın uyarılması, kendine giriş yolunun öğretilmesi. İkincisi, İslam dininin geçersizliği, Muhammed'in son peygamber olmadığı. Üçüncüsü, ağzını tutmak, kuruluşun gizemlerini kimseye söylememek. Dördüncüsü, istekliye 7 imamdan sonra 7 peygamberin bulunduğunu, yukarıda adı geçenler. Beşincisi de olayların önemli olmadığını öğretmektir. Bu arada Kur'an okutulup öğretilir. Altıncı aşama, İslam dininin koşullarının gereksizliği. Yedinci aşama da İsmaililiğin özü anlatılır. Bütün peygamberi ortaya çıkaranın Ali olduğu söylenirdi. Bu mezhepte çağrıcı, dâi denen görevliler vardır. Bunlar Anadolu, İran, Hindistan, Türkistan gibi birbirinden uzak ülkelere yayılmış, kuruluşun genişlemesine çalışmışlardır. Bunların en ünlüleri Eba Hatım, Ahmet Nefesi, Ebu Yakup Siczi, Ahmet bin Keyyal, bunun gibi kimselerdir. İsmaililik daha sonra Hasan Sabbah'ın kurduğu batinilikle Karamita adlı topluluğu da etkilemiştir. İsmaililiğin Meymuilik, Meymuiye, Muhammedilik, Muhammediye, Tahrimilik, Tahrimiye gibi kolları vardır. Hindistan İsmaililerin en ünlü başkanı Ahan'dı. Onun ölümünden sonra yerine sırayla oğulları geçmiştir. Kadiyanilik, Gulam Ahmet Kadiyan. Gerçek adı Mirza Gulam Ahmet'tir. Hindistan'ın Pencap yöresinde Kadiyan ilinde doğmuştur. Doğum yılı bilinmiyor. 1908'de Kadiyan'da ölmüştür. Doğduğu yerde öğrenim gördükten sonra bilgisini artırmak amacıyla komşu ülkelerini gezmiş. Kur'an, hadis konularında geniş kapsamlı çalışmalara koyulmuş. Tevrat, İncil gibi tek tanrıcılığın kutsal kitaplarından başka eski İran, Hint dinleriyle ilgili yapıtları incelemiştir. Kadiyan'ın amacı, Hristiyanlık, Müslümanlık, eski İran, Hint inançlarının karışımından oluşan çağdaş, tek tanrıcı yeni bir din kurmaktır. Bu yeni dine göre savaş, düşmanlık, soygun, vurgun, baskı olmayacak. Bütün insanları eşit koşullar altında birleştirip barış, kardeşlik içinde yaşatacak bir düzen kurulacaktır. Yeryüzünden kötülüğü kaldırmak için Tanrı'nın görevlendirdiği İsa öldürülememiş. Roma, İmrani yönetiminin baskısından dolayı Hindistan'a gitmiş, orada inançlarını yaydıktan sonra 120 yaşında ölmüştür. Tanrı, yeryüzünü düzene koymak için yeni bir elçi gönderme isteğini duymuş, bu yeni elçi de İsa. 12 imamın sonuncusu Mehdi'nin kişiliklerini taşıyan bir kimse olarak ortaya çıkmıştır. Tanrı bu görevi kendisine vermiştir. Bu nedenle Kadiyan, Tanrı elçisidir. İsa'nın yeniden ortaya çıkmış kişiliğidir. Kadiyan, dinle ilgili düşüncelerine yönetim sorunlarını da katmış, Hindistan'ın mutluluğa ulaşması, gerilikten kurtulması için İngiliz egemenliğinin tanrısal bir buyruk niteliği taşıdığını ileri sürmüştür. Bu görüşe tepki gösterenler onun İngiliz sömürgecileri adına çalışan bir kimse olduğunu ortaya atmışlardır. Bu yaygın söylentinin Kadiyan'ın düşüncelerini yaymada güçlü bir engelle karşılaşmaması için İngiliz yanlısı görünmeyi işine elverişli bulduğundan kaynaklandığını ileri sürenler de vardır. Yönetim Hintlilerin Müslümanların eline geçerse inançların baskı altına alınacağı, yeni bir dini yayma olanağının ortadan kalkacağı görüşünü savunan Kadiyan yandaşları da görünmüştür. Kadiyan'ın ileri sürdüğü düşüncelere göre peygamber, Tanrı'nın görevlendirdiği bir kimse olduğundan son peygamber demek yanlıştır. Tanrı bütün yeryüzünde doğruluğu, ahlaklılığı, kardeşliği, barışı egemen kılmak istediğini ne zaman duyarsa bir elçi gönderebilir. Nitekim kendisi de Tanrı'nın son elçisidir. İnsanları yetiştirmenin, olgunlaştırmanın tek yolu bilgi ışığıyla aydınlatmaktır. Bu da bir eğitim işidir. Eğitimin ilk kaynağı bilgiye dayanan öğüttür. Mutluluğun yolu bütün insanlar arasında eşitliği sağlamaktır. Bu eşitlik yalnız düşünce, yasal kurumlar karşısında değil, yaşama, geçinme olanaklarında da gereklidir. Kadiyan'ın düşünceleri kısa sürede çok geniş bir alana yayılmış, Java, Sumatra, Kenya, Nijerya, Lahur bölgelerinde yeni kurumlar oluşturacak nitelikte yandaşlar bulmuştur. Koyu şeriat yanlıların dinsizlikle suçladığı Kadiyanilik, kimi araştırıcılara göre benimsediği insan kardeşliği, barış nedeniyle evrensel bir inanç dizgesidir. Mehmet Kadiyan'ın basılmış yapıtları arasında şunlar önemlidir. Hamametül Büşra, Sırrül Hilafe, Mevahibül Rahman, Nurul Hak. Kalenderilik. Kurucusu kurulduğu dönem kesinlikle bilinmeyen aşırı Alevi bir kuruluştur. Buna tarikat diyenler de vardır. Kimi kaynaklara göre bu kuruluşu düzenleyen, ona bir tarikat niteliği kazandıran, 12. yüzyıl sonlarına doğru yaşayan Şeyh Cemalettin Savi'dir. İran, Hindistan, Irak, Suriye, Orta Asya gibi geniş bir alana yayılan kalenderiliğin gelişmesinde Hamduni Kassar, Ebu Said Ebu Hayr, Ebu Hafs el-Hattas gibi melamilikle yakınlığı olan tasavvuf erleridir. Kalenderiliğin temel inancı şudur. Her türlü toplumsal kuralın dışında bağımsız, gönlünün uyarınca yaşamak, görünüşe de, gösterişe de önem vermemek, bıyık, saç, sakal, kaş gibi kılları tıraş etmek. Çardarp. Bu kuruluşa sonradan Şeyh Fahrettin Zekeriya, Seyyid Hüseyin'i bir tasavvuf akımı niteliği vermeye çalışmıştır. Gezici dervişleri olan kalenderiler toplanıp Muhammed, Fatıma, Ali, Hasan, Hüseyin diye anışa başlar, derin bir coşkuya kapılır, geçimlerini dilenerek sağlarlardı. Onlara göre insanın yüzü Tanrı'yı, yüz çizgileri de Tanrı'nın niteliklerini gösterir. İnsan tüm varlıklarda Tanrı'yı görür, onu kendi özünde bulur. Bu nedenle niteliklerden sıyrılması gerekir. Burada gerçekle tüm niteliklerin üstündedir. O niteliklerin özünde birliğe ulaştığı, ortadan kalktığı yüce bir varlıktır. Nitelikli olmak eksikliktir. İnsan yüzü tanrısal öz, zat olduğundan geçici bir nitelik taşıyan saç, sakal, bıyık, kaş kesilmelidir. İnsan tanrısal bir varlık olduğundan dünyaya bağlanmamalı, özellikle mal edinmek, çok kazanmak, altın, gümüş gibi değerli nesneleri biriktirmek, evlenmek ona yakışmaz. Yüceliğini bozar, yozlaşmasına yol açar. Güzellik Tanrı'nın nesnel varlıklarda görünüşüdür. Bu nedenle güzeli seven Tanrı'yı, Tanrı'yı seven güzeli sever. Kalenderilikte saç, bıyık, sakal, kaş tıraşına karşın kaşla bıyık dışında hepsini keser. Mevleviler, Bektaşiler, Hayderiler, Şemsiler bu kuruluşun etkisinde kalmıştır. Divane Mehmet Çelebi, Yusufi Sineçak, İsmail Mahşuki, Gülşeni, Hayreti gibi çoğu Mevlevi olan kişiler birer kalenderiydiler. Kalenderiliğin Anadolu'da hızla yayılması üzerine Kanuni Süleyman döneminde onlara karşı çok ağır bir sindirme girişiminde bulunmuşsa da gelişimi önlenememiştir. Kalenderilik özellikle şiir alanında etkili kimseler yetiştirmiştir. Bunlar arasında Yetim Ali Çelebi, Feyzi Hasan Baba gibi ozanlar önemli bir yer tutar. Halk arasında kalenderiliğin yayılmasına yardımcı olan şiir tüm yasakları aşarak etkisini sürdürüyor. Bu inanç bir kurum olma niteliğini yitirse bile özünü şiirle koruyabiliyor. Özellikle halk inançlarında büyük bir yeri olan Ali sevgisi yanında bu tür kuruluşların öğelerini de taşır. Allah bir Muhammed Ali, nazar eyle bari bana. İzzü Celal'in aşkına, çektirme sol zari bana. Pirlerden inip hu deriz, yalan dünyayı ni deriz. Ölürüz hasret gideriz, göster şol didari bana. Muhammed Ali'dir server, aşkına varır yalvar. Her kişinin muradın ver, efendim sevdiğim bana. Kul yetim ağlar yerinin, aşk hayaliyle sürünür. Cennete rıdvan görünür, şol güzelin kaddi bana. Yetim Ali Çelebi'nin bu şiirinde kalenderiliğin tuttuğu yol belli oluyor. Karamita, Hemedani Kırmiti. Hemedani Kırmiti, Karmiti, konusunda ayrıntılı bilgi yoktur. Bilinenler de bir takım söylenceler olmaktan öteye geçmez. Tarih bakımından bilinen, yaşanmış olaylara göre, Hemedan'dan Kufe iline yakın Nehrin köyüne 9. yüzyıl sonlarında, 891 gelen bir kişi sürekli namaz kılmasıyla halkın ilgisini çekti. Kendileri yoksul, geçim sıkıntısı çeken, yetiştirdikleri hurmaları boğaz tokluğuna varlıklı alışverişçilere satan kimselerdi. Kırmiti bunları uyarmaya, aydınlatmaya başlamış. Sonra gelen bir İsmaili Şeyhi Karmiti ile tanıştı. Yakınlık kurdu, ona bir topluluk oluşturması için yol gösterdi. Karmiti bundan sonra nehrinde çevresinde toplananları örgütledi, düzenli bir topluluk durumuna getirdi. Yakın illere adamlar göndererek örgütü genişletti. Karmiti'nin saptadığı ilkeler bu toplumsal kuruluşun temelini oluşturan bir kural niteliği kazandı. Kuruluşun kıblesi Kudüs ilidir. Bütün kutsal işlemlerde oraya yönelinir. Kabe'ye değil, hac yeri de Kudüs'tür. Dinlenme günü cuma değil, pazardır. Şarap içmek, çalgı çalmak yasak değildir. Yılda 2 gün oruç tutulur. Bu da Nevruz ile Mihrican günlerinde uygulanır. Biri güneş doğarken, öteki güneş batarken günde 2 kez namaz kılınır. Namaz 2 rekattır. Yeryüzünde varlıklı, yoksul ayrımı olmamalı. Bütün insanlar eşit olduğundan mallar da buna uygun gelmelidir. Zenginlerin malları halkın emeği sömürülerek biriktiğinden gene halka dağıtılmalıdır. Yeryüzünde yoksulluğun nedeni varlıklının aşırı kazanç tutkusudur. Bundan dolayı hepsi yoksullara eşit olarak dağıtılmalı, bu kurala uymayanın malı yağmalanmalıdır. Karamita topluluğuna giren bir kimse canını seve seve verecek nitelikte yiğit olmalıdır. Burada bu inanç uğrunda ölen cennete gider. Cennet ise dünya mutluluğudur. Karamita topluluğuna girmek için çağrıcıların, dahi, sözlerine uymak, onların gösterdiği yolda gitmek gerekir. Çağrıcıya uymak ilk aşamadır. Bundan sonra 7 aşama daha vardır. Bu ilk aşamada Kur'an okutulur, yorumlanır. İkinci aşamada Kur'an, hadis bir takım simgelerle açıklanır, simgelerin anlamı öğretilir. Yılda 1 kez namaz kılma kuralı anlatılır. Burada Muhammed, Ali'yi seven, onun yoluna giren bir kimsenin namazı kılınmış, zekatı verilmiş demektir. Başka namaz gereksizdir. Üçüncü aşamada istekliden, topluluğa girmek isteyenden, yardım niteliğinde bir giriş ödeneği alınır. Dördüncü aşama şarabın dince yasak olmadığının öğretilmesidir. Beşinci aşamada oruç bırakılır. Altıncı gönül arınmışlığı, 7 ile 8. de isteklinin gerçekleri görmesi olanağı sağlanır. Son gece özel bir tören düzenlenir. Şarap içilir, oyun oynanır. Bu törenlerde kadın erkek ayrımı yoktur. Burada yanlış, bilinerek yapılan gereksiz bir suçlamayı da belirtelim. Bu gece düzenlenen törende mum söndürülür. Kadın erkek birbirine karışır. Biçiminde gerçekle bağdaşmayan yakışıksız bir suçlama vardır. Koyu şeriatçı sünnilerin yaydıkları bu suçlama inandırıcı bir gözleme, bir kanıta dayanmaz. Bunun kaynağı kadını örtüler altına sokan, erkekten aşağı onu bir tarla diye gören katı anlayıştır. Bu yalana inanmış kimi yazarlar, araştırıcılar olaya gerçekçi, toplum bilimsel bir açıdan bakamamış, söylentilerle yetinmeyi bilimsel bir tutum diye anlamanın yanlışlığında boğulmuş kimselerdir. Sünniliğin inançlarını benimsemeyen, onlara karşı çıkan bütün inanç kurumlarına böylesi suçlamalar yöneltilmiştir. Karmatiler tarihte Karamita ayaklanmaları olarak geçen olayları çıkardılar. Kanlı savaşlar olduğu yenildiler. Yakalanan Karamitacılar ağır acılara uğratılarak öldürüldüler. Ancak olay durmadı. Abbasi yönetimine karşı direnen yoksullar, köylüler büyük birlikler oluşturarak sık sık ayaklandılar. Hicaz'ı kuşatarak 20 bin Sünni'yi kılıçtan geçirdiler. Karamitalar da Babekilik'te olduğu gibi sömürülen halkın Abbasi yönetimine direnmesini, ona karşı örgütlenmesini sağlayan bir kuruluş niteliği kazandı. Karamitalarla yapılan savaşlarda başarı sağlayan, Abbasileri yenilgiden kurtaran Türkmenlerden oluşan yardımcı birliklerdi. Abbasi devletinin savaşacak gücü kalmamıştı. Buna karşın Karamita inancı Türkler arasında yayıldı. Özellikle Mehmet bin Nüski ile Ebu Yakup Sicistani bu konunun öncüleriydi. Karamita, Karmiti, Kırmiti, Karmati bunun gibi adlarla anılır boyuna. Büyük ayaklanmalara girişmediyse de bir inanç kurumu olarak gizliden gizliye varlığını, etkisini sürdürmüştür. Kızılbaşlık, Aleviliğin bir kolu olarak gelişen inanç akımıdır. belli bir kurucusu, kesin bir kuruluş yılı yoksa da sayısız yandaşı vardır. Kimi araştırıcılara göre Kızılbaş Sözcüğü, peygamberin Uhud Savaşı'nda başından yaralanması üzerine kanının aktığını gören Ali üzülmüş. Sonradan yapılan bütün savaşlara kızıl başlık giyerek katılmıştır. Kızılbaş Sözcüğü de oradan gelmiş. Başka bir söylentiye göre de Kızılbaş Sözcüğü İsmail Safevi'nin erlerinin savaşta kızıl başlık giymelerinden dolayı yayılmış. Sözcük oradan gelirmiş. Bu tür söylentilerin gerçekle ilgili yanı yoktur. Anadolu'da Kızılbaş diye nitelenen topluluk Türkmendir. Şaman inançlarına bağlı olan Türkmen rahipleri törenlerde kızıl başlık giyerlerdi. Bu başlık Türkmenler arasında bir gelenek olmuştu. Türkmenlerin Anadolu'da Aleviliği benimsemeleri, yaymaları bu adın yanlış bir anlamda kullanılmasına yol açmıştır. Sünni yazarlar bu sözcüğün kaynağını araştırmadan yerici, kötüleyici bir anlamda almışlardı. Bu yanlış yorumlama sonraları bütün Alevilerin niteliği oluverdi. Kızılbaşlık 12 imama bağlı bir kuruluş olduğundan Ali'ye varan, onun kişiliğiyle somutlaşan bir görüşün savunucusudur. Bu görüş çevresinde odaklaşan belli ilkeleri, yorumları, kuralları vardır. 1. Ali gerçek imamdır. Seçimde ona karşı kötü davranılmış, tanrısal koşulun dışına çıkılmıştır. 2. İmamlığın gerektirdiği olgunluk, bilgi, yetkinlik yalnız Ali'de bulunmaktadır. 3. Ali'de bir takım insanüstü erdemler, beceriler görülmektedir. Bunlar Tanrı'nın Ali biçiminde nesnelleşerek görünüş alanına çıkmasıdır. 4. Son imam Muhammed Mehdi ölmemiştir, görünmez olmuştur. Günün birinde yeryüzüne çıkacak, Tanrı'nın buyruğu üzerine görünür duruma gelecek, dünyayı düzene, mutluluğa kavuşturacak. Bütün kötülükleri, eğrilikleri giderecektir. Buna karşı çıkan, inanmayan Müslüman değildir. 5. Doğruluğun, gerçekliğin, insanlığın özünü biçimlendiren sevgidir. Sevginin sınırı yoktur. Ancak sevgi arınmış, ışıklanmış gönülde bulunur. Böyle bir gönül de olgun, yetkin kişidedir. 6. İçki, oyun, çalgı yasak değildir. Şeriatın getirdiği koşullar gerekli olmadığı gibi yanıltıcıdır. Yanlış uygulamalara yol açar. İnsanı gerçekten uzaklaştırır. Usuda, bilinci de özgürlükten yoksun bırakır. 7. İnsan arınmış, suçsuz doğar. Belli bir yaşa geldikten sonra sorumluluğu başlar. Aileleri yanında yetişen, eğitilen çocuklar büyüyünce kuruluşa girmelidir. Bunun 3 koşulu vardır. Kimseye el kaldırmayacaksın, çapkınlık etmeyeceksin, kimseye acı söz söylemeyeceksin, eline, beline, diline egemen olmak. Bu nitelikleri taşıyan genç şu 3 koşulu yerine getirirse nasip meydanına girer. A. Meydan erleri söz birliğine varacak. B. İstekli, talip, eş bulacak, bir öncüye, rehber, uyacak. C. Meydan için gerekli akçayı ödeyebilecek durumda olacak. Kızılbaşlık'ta tören düzenleme geleneği sürer. Bu törenin düzenlendiği yere Sofyan Meydanı denir. Bu meydanın 12 kuralı vardır. Bu 12 kural 12 sayısıyla bağlantılıdır. 12 imam inancında olduğu gibi. Bu kuralların Bektaşilik'te de geçerli olduğu, gerçekte Kızılbaşlık'la Bektaşilik arasında kurumun yapısı bakımından önemli bir ayrılığın bulunmadığı, ayrılığın köy ilk konumundan doğduğu bilinmektedir. Kimi araştırıcılara göre Kızılbaşlık köylerde yaşayan, yalnız Türk kökenli toplulukların benimsedikleri bir inanç kurumudur. Bu görüş doğrudur. Anadolu Alevileri, Kızılbaşları, Bektaşileri genellikle Türkmenler, Yörükler, Avşarlar, Tahtacılar gibi Türk topluluklarından oluşmaktadır. Bektaşiliği benimseyen yabancı kökenli Müslümanlar, çokluk büyük illerde yerleşmiş kimselerdir. Özellikle Rumeli Bektaşileri, söz gelişi Arnavutlar. Bu 12 kural Kızılbaşlık'ta, Bektaşilik'te olduğu gibi 12 makamı gösterir. 1. Ocak. Kurumun temelidir, kutsaldır, birliği, eşitliği bildirir. 2. Nuri daim. Buna Çerağı Ali de denir. Kurumun düşünce bakımından temel ilkesidir. Ali'nin simgesi sayılır. 3. İrşat makamı. Kurumdaki canları aydınlatma, onlara yol gösterme, kurumun anlamını, ereğini, görüşünü, yapısını açıklama yeridir. 4. Meydan çerağı. Tören düzenlenen yerin, toplantı yerinin simgesidir. 5. Dede postu. Kurumun yönetim yeridir. Dedenin törende oturduğu posttur. 6. Havz-ı Kevser. Birlik yeridir. Törenlerde, toplantılarda içilen içkilerle bağlantılıdır. Ali'nin başka bir simgesidir. 7. Kara post. Yönetimle ilgilidir, kutsaldır. 8. Sakiler. Törenlerde içki dağıtanlarla ilgilidir. Su, şerbet gibi içeceklerin yapımı, dağıtımı bu odağa bağlıdır. 9. Rehber. Yol göstericidir. Tekkenin iç düzeniyle ilgili önemli bir orundur. 10. Eşik. Bütün tarikatlarda olduğu gibi bu kuruluşta da kutsal sayılan bir yerdir. Kurumun girişi niteliğindedir. 11. Taçlı, saçlı bacılar. Kuruluşun kadınlarla ilgili orunudur. Kızıl başlıkta kadın erkek eşitliği kuraldır. 12. Gözcü makamı. Kurumun güvenliği, korunması, işlerini yürütmekle görevli yerdir. Bektaşilikte görüldüğü gibi kızıl başlıkta da meydan kavramı önemlidir, kutsaldır. Bu yerin önemini anlamak için Pir Sultan Abdal'ın şu dörtlüğü bir örnek olabilir. Çıkalım meydan yerine, girelim Ali seyrine. Canı başı hak yoluna koyamazsın demedim mi? Meydan beştir. Hepsinin ayrı bir özelliği, ayrı bir işlevi vardır. 1. Mihman Meydanı. Kuruma gelen giden konuklarla ilgili işleri yürütür. Konuşup söyleşme yeridir. Buna sürekli de denir. 2. Muhabbet Meydanı. Törendir. Genellikle cuma, pazartesi günleri düzenlenir. Ayini cem anlamındadır. Burada köylüler, kadın, erkek toplanır, törene katılırlar. Kızıl başlıkta törene katılmak için evli olma, eşiyle birlikte gelme gereği vardır. Evlenmemiş, eşi yanında olmayan törene katılamaz. 3. Kerbela Meydanı. Hüseyin'in Kerbela'da öldürüldüğünü dile getiren tören yeridir. O gün su içilmez, ağıtlar okunur, Hüseyin ile arkadaşları anılır. 4. Düşkünlük Meydanı. Kızıl başlıkta uygunsuz, düzene, geleneğe aykırı işler yapanı cezalandırma anlamına gelir. 5. Eş Meydanı. Kızıl başlığa girme törenidir. Buna nasip meydanı denir. Giriş töreninin düzenlendiği yerdir. Kızıl başlığın temelini oluşturan koşullardan biri de kadına özgü ilkelerdir. Kızıl başlıkta kadın boşamak, birden çok kadın almak, birbirinin eşiyle, yakınıyla özel ilişki kurmak gibi sünnilikte yaygın alışkanlıklar yoktur, yasaktır. Bu koşula uymayan çıkarsa karşılığı çok ağır olur. Duruma göre ölümle sonuçlanabilir. Bir kızılbaş için kendi eşi dışında bütün kadınlar ona yasaktır. Kendinden yaşlı olanlar ana, yaştaşı daha küçük olanlar ise bacıdır. Evlenme belli bir geleneğe göre kurumun düzenine uyularak gerçekleştirilir.